Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hacı Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımızda Osmanlı'nın Kalbini Bekleyenler isimli Talha Uğurlu El'in yazmış olduğu kitaptan yine bazı pasajlar sizlere aktaracağız efendim. Ama öncesinde güzel bir ilahi dinliyoruz ve programımıza başlıyoruz.
Hakkı seven aşıkların, hakkı seven aşıkların
eğlencesi tevhid olur, eğlencesi tevhid olur.
Aşk oduna yanıkların, aşk oduna yanıkların
eğlencesi tevhid olur, eğlencesi tevhid olur.
Durmaz isim sürer dili, durmaz isim sürer dili.
Sorar müdam doğru yolu, sorar müdam doğru yolu.
Gerçek ere diyen beni, gerçek ere diyen beni.
Eğlencesi tevhid olur, eğlencesi tevhid olur.
Halkın arasından çıkar, halkın arasından çıkar.
Tevhid görmeye can atar, tevhid görmeye can atar.
Bülbül gibi daim öter, bülbül gibi daim öter.
Eğlencesi tevhid olur, eğlencesi tevhid olur.
Malum el alim terk eder, malum el alim terk eder.
Ehl-ü iyalim terk eder, ehl-ü iyalim terk eder.
Hal ile kalin terk eder, hal ile kalin terk eder.
Eğlencesi tevhid olur, eğlencesi tevhid olur.
Dünya ve ukba perdesin, dünya ve ukba perdesin.
Ardına atar cümlesin, ardına atar cümlesin.
Korma siva eğlencesin, korma siva eğlencesin.
Eğlencesi tevhid olur, eğlencesi tevhid olur.
Mısır'a uyan kişinin, Mısır'a uyan kişinin
gider çürüğü işini, gider çürüğü işinin.
İçindeki can kuşunun, İçindeki can kuşunun
eğlencesi tevhid olur, eğlencesi tevhid olur.
Efendim, İstanbul'da öyle mekanlar vardır ki kulak verildiğinde size farklı zamanlardan nice olayı, çeşit çeşit insanı bir çırpıda anlatıverir. Bu mekanların yoğun olarak toplandığı yerlerden biri de şüphesiz Eyüp Sultan semtidir. Dünya tarihiyle eşdeğer bir geçmişi olan İstanbul'da kolonilerden Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya kimler gelmiş, konaklamış ve geçip gitmiştir. Kimileri hiçbir iz bırakmadan çekip gitmiş, bazıları iz bırakmış, bazıları da sadece iz bırakmamış, kendisini de bırakmıştır bu topraklara. Bizler de bırakılan izlerden yola çıkarak sizinle bu yazıda Eyüp semtinde bir köşe başını inceleyeceğiz. Hemen her gün önünden binlerce insanın geçtiği bir sokak köşesi. Ama nice olaya şahit, tarihin durup kulak kesileceği şahsiyetleri ağırlamış ve ağırlamaya devam eden bir köşe. Şu andaki bu sohbetimize konu olan yer Kalenderhane Caddesi üzerinde bulunmakta olup Cafer Paşa Medresesi tarafından gelindiğinde sağ tarafta kalmaktadır. İnceleyeceğimiz zaman dilimi mekanın son 400 yılını kapsamakta. Özellikle böyle bir mekan ve bu mekanla ilgili olayları işlememizin sebebi küçücük bir toprak parçasının bile birbirinden bağımsız nice insanın farklı kullanım alanlarına sahne olabilmesi ve zamanının nabzını tutan ve siyasi dönemlerinde dünyayı etkileyen nice şahsın aynı mekanda bulunuyor olabilmesi keyfiyetindedir. Evet, üzerindeki iki tabela da yanlış. Eğer yıllardır Eyüp'te yaşayan birine bu mekan gösterilse ve üzerindeki yapılarla ne olduğu sorulsa, Eyüp Sultan Camii'ne sabah namazına yetişemeyen ya da yer bulamayan kişilerin sığındığı küçük bir mescit olduğunu söyleyecektir. Eğer azıcık daha iyi biliyorsa, Saçlı Abdülkadir Mescidi deyiverecektir. Bu yapılar topluluğunda sadece ön cephesi ayakta olan binanın kapısında Saçlı Abdülkadir Camii, yanındaki kubbeli yapının kapısında da Saçlı Abdülkadir Mescidi yazmaktadır. Aslında bu bilgilerin tamamı yanlıştır. Çünkü ne bugün mescit olarak kullanılan kısım mescit olarak yapılmıştır, ne de Saçlı Abdülkadir Efendi'nin bu yapıyla bir ilgisi vardır. Eğer Kalenderhane Caddesi üzerinde durur ve bu köşe başına uzaktan bakarsanız, küçük kubbeli bu yapının hemen sağında iki katlı, çatısız, üst kat pencereleri sivri kemerli, alt kat pencereleri ise köşeli dikdörtgen bir yapı dikkatinizi çekecektir. Yoldan geçenlerin sadece bir bahçe duvarı gibi algıladığı mekanın bu en eski yapısı aslında Saçlı Abdülkadir Efendi tarafından 1537 yılında vefat eden babası Sivasi Tekkesi Şeyhi Abdurrahim Efendi'nin kabri üzerine yaptırdığı bir mescittir. Yapının bugün ayakta kalabilmiş ön cephesine bakıldığında her iki katının da farklı amaçlar için kullanıldığı pencere biçimlerinden de anlaşılmaktadır. Dikdörtgen pencerelerin kullanıldığı alt kat kabir odası olarak kullanılırken üst kat mescit ve eğitim alanı olarak hizmet vermiştir. Osmanlı tarihinin geneline bakıldığında hayır ve eğitim kurumlarının içinde ya da bahçesinde yatmak çok büyük bir önem arz etmektedir. Bugün Şeyhülislam Ebu Suud Hazretlerinden Zeyrek'te yaptırdığı eserinin bahçesinde yatan Zembilli'ye, Sokullu Mehmet Paşa'dan Kaptanı Derya Hasan Hüsnü Paşa'ya kadar birçok kişi anıtsal ya da mütevazı muhakkak bir hayrın yakınında metfun olarak istemişlerdir. Saçlı Abdülkadir Efendi'nin yaptırdığı bu çift katlı altı altı türbe üstü mescit formlu yapılara örnek de yine bir hayli vardır. Bunlardan biri de Kalenderhane Caddesi'nin ana yolla birleştiği yerin karşısında bulunan Kızıl Mescid'in hemen arkasında bulunan Ramazan Ağa Sıbyan Mektebi'dir. Büyük bir merdivenle üst kata çıkılan yapının alt katı kabir odası olarak kullanılırken üst katında Sibyan eğitimi verilmekteydi. Evet, Saçlı Abdülkadir Efendi'nin bu fevkani mescidinin alt katında bugün 3 adet kabir bulunmaktadır. İlki babası Abdurrahim Efendi'ye, hemen yanındaki ikincisi kendisine ve bir diğeri de halifesine aittir. Yapının örtü sistemi ve ara katı 1957 yılında çökme tehlikesine karşı her nedense tamir edilmek yerine yıktırılmıştır. Yıktırılmasında önce alt katta harap bir vaziyette sandukaları görülebilirken bugün bu kabirlerin sadece kaide kısımları mevcuttur. Günümüzde bu mekan yanda mescit olarak kullanılan yapının abdesthanesi olarak kullanıldığı için yapının tarihte işlediği misyon ve bu kabirlerle burada oluşması gereken manevi atmosfer ne yazık ki kaybedilmiştir. Uzun saçlarından dolayı Saçlı Abdülkadir Efendi olarak adlandırılan bu zat, Kanuni Sultan Süleyman döneminin Şeyhülislamlarından olup 1597'de vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Efendim bir eser dinleyelim, sonra sohbetimiz devam ediyor inşallah. Evet efendim, gelelim bugün Saçlı Abdülkadir Mescidi olarak adlandırılan kubbeli yapıya. Aslında bu mekan bir Darül Kurra'dır ve ünlü tarihçi ve Şeyhül İslam Hoca Saadettin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Aslında bu zat Osmanlı tarihinin en ilginç simalarından birisidir. Yavuz Sultan Selim'in İran seferi sonrasında bu coğrafyadan getirttiği alimlerden biri olan Hafız Mehmet Efendi'nin torunu, Yavuz'un ünlü danışmanı Hasan Can'ın oğludur. Kanuni Sultan Süleyman döneminin İstanbul'unda dünyaya gelmiş olup, saraya olan yakınlığı dolayısıyla iyi bir eğitim görmüş ve hızla yükselmiştir. Devrin en ünlü hocalarından ders almış ve kısa sürede ders verebilecek bir duruma gelmiştir. İlk olarak İstanbul'dan Murat Paşa Medresesi'nde müderrisliğe başlamış, ardından da Bursa Yıldırım Beyazıt Medresesi'ne gönderilmiştir. Derken Osmanlı'daki en büyük ilim mertebesi olan sahn müderrisliğine terfi edecektir. Fakat Hoca Saadettin'in sarayla çok daha içli dışlı hale gelmesine sebep olan ve onu söz sahibi yapacak şey 3. Murat'a lalalık yapmasıyla başlayacaktır. Gerçekten de bir süre sonra 2. Selim vefat edecek ve 3. Murat kendisini Osmanlı tahtında bulacaktır. Babası Hasan Can'ın Yavuz Sultan Selim'in vefatıyla devlet ile ilişkisini kesmesinden sonra Hoca Saadettin Efendi ilk kez saraya bu kadar yakın bir hale gelmiştir. artık Şeyhülislam ile yakın bir rütbede bulunan Hace-i Sultani unvanına sahiptir. Onun ömrünün büyük bir kısmı bu mekanda geçecek, bu zaman diliminde 3. Murat'a bir nevi danışmanlık yapacaktır. Padişahın çok iltifatına mazhar olmuş bir kişi olarak tayin ve terfilerde, yola konulacak işlerde muhakkak görüşü alınırdı. 3. Mehmet döneminde de bu saygı ve iltifat devam etmiş, hatta 1598'de padişah tarafından Şeyhülislamlık makamına getirilmiştir. Bir yıldan biraz fazla kaldığı bu makamdayken vefat edecek ve zamanında yaptırdığı binadaki Darül Kurrasının yanı başına defnedilecektir. Hoca Saadettin Efendi'nin Osmanlı tarihine en büyük katkısı hazırlamış olduğu Tacü't Tevarih adlı tarih kitabı ve Sultan 1. Selim'in hatıralarıyla geçen Selimname adlı eseridir. Babası Hasan Can'ın Yavuz Selim'e olan yakınlığı dolayısıyla babasından öğrendiklerini kağıda aktaracak ve o döneme ait nice detayın bugünlere taşınmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu yakınlık Kanuni, 2. Selim, 3. Murat ve 3. Mehmet dönemlerinde de devam ettiği için dönemin saray ve siyasetinde birçok konuyu vukufiyetiyle zamanı anlamamızı sağlayacaktır. Bu büyük alim sadece ilim halkasında kalmamış, dünya siyasetini de iyi bilen ve bu konuda rey hakkını kullanmaktan çekinmeyen bir faaliyet içinde olmuştur. Zamanın İngiliz büyükelçileri, kraliçelerinin arzularını saraya iletmede en etkili sima olarak onu görmelerinden, Avrupa'ya açılacak bir seferde ortaya koyduğu tavırla büyük bir seferin gerçekleşmesinde belirleyici rol oynamaya kadar çok yönlülüğünü hep ortaya koymuştur. Efendim yine güzel bir eser dinleyelim, sonra sohbetimiz devam edelim.
Rahman'ı gör zerrede, Hurşidi alem Tâbe bak. Katrede şol, bahri bir payanı gör aman aman. Taşradan bakma vücud iklimine, gir seri de sultanı gör. Nice bir levsi sivada kalsın, aç gözün vasıl olan yara. Olma hod bin, huda bin ol beyim. Mahz-ı fazlıyla olan ihsanı gör.
Hoca Saadettin Efendi'nin özellikle 3. Mehmed'in de iştirak ettiği Eğri Seferi sırasında gerçekleşen Hacıvan Meydan Muharebesi'ndeki tavrı Osmanlı tarihinde silinmez izler bırakmıştır. Bir kere uzun yıllardır padişahlar sefere çıkmıyorlardı. Hem dış güçler, hem asker, hem de halkın gözünde bir padişahın sefere çıkması büyük önem arz ediyordu. Hoca Saadettin Efendi bu olmazı başarmış, padişahı yıllar sonra sefere çıkmaya ikna etmiştir. Eğri Seferi olarak bilinen bu mücadelede iki ordu karşı karşıya geldiğinde Avusturya ordusunun Osmanlı ordusunun tam iki katı olduğu görülecektir. 200 bin kişiye karşı 100 bin asker. Savaş başlar ve bir süre sonra savaşın seyri Avusturyalıların lehine döner ve Osmanlı ordusunda geri dönüş başlar. Zaten Yeniçeri ocağı bozulmaya yüz tutmuştur. Osmanlı cephesinin bozgunu sırasında Sultan 3. Mehmed'in yanına gelen yardımcıları, "Sultanım, ordu bozuldu, dağılıyor, kaçınız," diyeceklerdir. 3. Mehmed'in yanında bulunan Hoca Saadettin Efendi hemen duruma müdahale ederek, "Sultanım, sakın savaş meydanını terk etmeyiniz. Atalarınızdan hiçbiri bunu yapmadı. Peygamber Efendimizin hırkasını teberrüken omzunuza alınız," der. 3. Mehmet, hırka-i saadeti omzuna aldığında savaşın geri planında bulunan 2000 civarındaki aşçı ve yamak bu manzara karşısında heyecanlanır ve ellerine ne geçirdilerse kazma, küre, kepçe savaşın içine dalarlar. Bu manzarayı gören ve geril çekilmekte olan Yeniçeriler de geri dönerler ve bir hezimet son anda zafere döner. Ricata başlayan ordu karşısında Hoca Saadettin Efendi'nin büyük bir metanetle savaş hali olduğunu, bu tip şeylerin olabileceğini, bir padişaha yakışanın da yerinde berkarar durmak olduğunu ifade etmesi, ayrıca bugüne kadar hiçbir Osmanlı padişahının savaştan ricat etmediğini de eklemesi çok etkili olmuştur. Bugün Topkapı Sarayı arşivlerinde bulunan bu bir minyatür, yukarıda anlattığımız bu aslında bize bütün detayıyla göstermektedir. Bu minyatüre göre de bir tarafta Avusturya ordusu, bir tarafta Osmanlı ordusu görülmekte. Aralarında ise bir hendek vardır. Hendeğin her iki tarafında toplar dizilmiş, karşılıklı ateş etmektedirler. Avusturya ordusunun mensupları tepeden tırnağa siyah renkli zırhlar içindeyken, Osmanlı ordusunun bir kısmında altın sarısı zırhlar görülmektedir. 3. Mehmet ordunun merkezindedir. Sarı içliğinin üzerinde mavi bir kaftanı vardır. Başında çift tuğlu serpuşuyla geniş gövdesi bir at üzerinde durmaktadır. İşte bu minyatürde en dikkat çeken şey padişahın az ilerisinde başında sarı bir bohça taşıyan kişidir. İşte bu bohçanın içinde az sonra savaşın seyrini değiştirecek olan bu hırkayı saadet bulunmaktadır. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz saçlı Abdülkadir Efendi'nin yaptırdığı mescitte yine bu Hoca Saadettin Efendi de metfundur. Şunu da itiraf etmeliyim. Ben de yıllardır sabah namazına Eyüp Sultan'a giderim. Pazar sabahları arkadaşlarımızla, ailemizle. Ve bu mescitte de çok defa namaz kılmak nasip oldu. Bu vesileyle burada yatan bu zatların da kimler olduğunu öğrenmiş olduk. Bu vesileyle Talha Uğurlu Elbeyefendi'ye de teşekkür ediyoruz bu yaptığı çalışmasından dolayı. Efendim yine bir eser dinleyelim, sonra sohbetimiz devam etsin.
Canı gönülden seversen
yalvar kul Allah'a yalvar.
Canı gönülden seversen
yalvar kul Allah'a yalvar. Maksuda ermek dilersen yalvar kul Allah'a yalvar. Maksuda ermek dilersen yalvar kul Allah'a yalvar.
Yalvara kardeş yalvara,
varmayasın yüzü kara.
Yalvara kardeş yalvara,
varmayasın yüzü kara. Ümmeti sen peygambere yalvar kul Allah'a yalvar. Ümmeti sen peygambere yalvar kul Allah'a yalvar.
Geceler uykudan uyan,
gizli sırlar olsun ayan.
Geceler uykudan uyan,
gizli sırlar olsun ayan. Mahrum olmaz Allah diyen yalvar kul Allah'a yalvar. Mahrum olmaz Allah diyen yalvar kul Allah'a yalvar.
Yunus Nuşeyle belayı,
yürü maksudun dileğin.
Yunus Nuşeyle belayı,
yürü maksudun dileğin. Hem inleyin hem ağlayın yalvar kul Allah'a yalvar. Hem inleyin hem ağlayın yalvar kul Allah'a yalvar.
Efendim şimdi de bu küçük mekandaki üçüncü şahıstan bahsediyoruz. Birincisi Saçlı Abdülkadir Efendi'nin kendisi, ikincisi Hoca Saadettin Efendi'ydi. Üçüncüsü kimmiş bakalım. Devir Osmanlı üzerinde yığınla entrikanın çevrildiği bir dönemdir. Osmanlı'nın başında Sultan II. Abdülhamit Han vardır. Yabancı güçler Osmanlı'ya ait Orta Doğu topraklarını bir takım politikalarla koparmaya çalışmaktadırlar. Yeri gelip Osmanlı'yı ırkçılıkla suçlamakta, yeri gelip bu toprakların ileri gelenlerine vaatlerde bulunmaktadırlar. II. Abdülhamit Han ise bu dönemde bu coğrafyaların ileri gelenleriyle yoğun bir diplomasi faaliyeti güderek onlara Osmanlı'nın amacını, gayesini anlatmayı hedeflemektedir. Böylece onları yabancıların menfi tesirlerinden uzak tutmayı amaçlamaktadır. II. Abdülhamit Han'ın bu ince stratejisinde vazife alacak, Mısır'dan Hindistan'a kadar geniş bir alanda faaliyet gösterecek önemli bir isim de işte şimdi size bahsedeceğimiz bu zattır. Kendisi Halepli olan Ebul Hüda. Zeki, büyük bir alim olup daha 22 yaşındayken Reisül Ulema Mustafa İzzet Efendi tarafından Halep Meclisi İdare Azalığına atanmıştır. O günlerde Halep valisi olan Osman Bey bu zatı Sultan II. Abdülhamit Han'a tavsiye etmiştir. Padişah bu genç Rıfai Şeyhi ile görüşmüş ve son derece memnun olarak kendisine bir takım vazifeler vermiştir. Beşiktaş'ta kendisine bir ev tutulan Ebu'l-Hüda'dan istenenler, Avrupa ülkelerinde İslamiyet ve halifelik üzerine yazılan yazı, sarf edilen sözlere karşı müdafaada bulunmasıdır. Ama asıl vazifesi başkadır. İslam dünyasındaki alimler ve önde gelen kişilerle ilgilenmek, onları İstanbul'a davet ederek Osmanlı'nın misyonunu anlatarak yabancıların yaymaya çalıştığı menfi etkileri kırmaktır. Döneminde Cemalettin Afgani'nin İstanbul'a gelişi dahil birçok hizmette bulunmuştur. Şubat 1909'da vefat eden Ebu'l-Hüda'ya muazzam bir cenaze töreni düzenlenir. Osmanlı ile Arap dünyası arasında bir köprü olan Ebu'l-Hüda, Saçlı Abdülkadir Mescidi alanında Hoca Saadettin Efendi'nin kabrinin bulunduğu hazireye giriş kapısının önündeki yolun yanına defnedilecektir. Bugün kabri yer seviyesinin betonla yükseltilmesi dolayısıyla bu betonun altında kalmıştır. Mehmet Nermi Haskan, Eyüp Tarihi adlı kitabında Ebu'l-Hüda'nın kabrinin kütüphane yapısı içinde olduğunu söylemektedir. Ancak bunu söylerken de 1990 yılında yaptığı araştırmada yıkıntıların arasında kırık bir mermer levhanın küçük bir kısmını bulduğunu ve burada bir isme rastlayamadığını da ifade etmektedir. Ancak yaptığımız araştırmalarda, yani Talha Bey'in yaptığı araştırmalarda Ebu'l-Hüda'nın akrabalarının da ifadeleriyle asıl kabrin kütüphane içinde değil bu yol kenarında olduğu anlaşılmıştır. Caminin 2002-2010 yılları arasında imamlığını yapan ve şu an emekli ayrılmış olan Mustafa Ağırman Hoca Efendi, Ebu'l-Hüda'nın soyundan olan kişilerin sıklıkla buraya geldiklerini, özellikle de Fransa'dan Sorbonne Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan torununun ziyaretlerinde dedesinin kabrinin burası olduğunu ifade ettiğini bildirmektedir. Yine Mustafa Ağırman Hoca Efendi'nin girişimleriyle 2004-2005 yıllarında Ebu'l-Hüda Hazretleri'nin yaptırdığı ve sonradan yıkılan kütüphanenin enkazı kaldırılacak, 5 kamyon moloz atılması sonrası kütüphane içinde bulunan kabirlere ve bu kabirlere ait 3 baş şahidesine ulaşacaktır. Ardından Vakıflar ve Anıtlar Müdürlüğü onayıyla buraya 2 kubbeli türbe ve kütüphane yapısı yeniden inşa edilecektir. Eyüp civarını çok seven Ebu'l-Hüda Hazretleri 1895 senesinde burada Hoca Saadettin Efendi'nin Darül Kurra'sına bitişik bir kütüphane yaptırmıştır. Kütüphane içeriden camiye bir kapıyla açılmaktadır. Kütüphanenin Ebu'l-Hüda'nın da adının geçtiği kitabesi caminin içinde kütüphaneye açılan bu kapı üzerindedir. Kitabede şöyle yazmaktadır: Kütüphaneyi Saadet-i Rıfai, Sudur-i İzam'dan ve Saadat-ı Kiram'dan, Seyyadzade, Semahatlu, Siyadetlu, Seyyid Muhammed Ebu'l-Hüda Hazretleri tarafından vakıf ve inşa olunmuştur 1895. Kütüphanenin buraya yapılış sebebi bu külliyenin bir süredir Kadiriler ve Şabanilerden sonra Rıfailer tarafından kullanılmasıyla ilgilidir. Asıl merkezleri Bağdat ve Şam olan Rıfailerin önemli kollarından biri de İstanbul'dadır ve tekkelerin kapatılacağı 1925 yılına kadar burası bir Rıfai tekkesi olarak hizmet görecektir. Aslında burada asıl tekke hizmeti veren yapı Darül Kurra'nın Hazire'ye bakan tarafında, park içinde kalan tarafta bugün var olmayan 2 katlı ahşap yapıdır. Ve 1930'larda yıkılan bu yapı asıl tekke binasıdır. Evet değerli dinleyenlerimiz, yine güzel bir eser arasıyla programımızı devam edeceğiz inşallah.
Düştüm aşkın seline, düştüm aşkın seline, vardım Bağdat iline, vardım Bağdat iline. Meftun oldum gülüne, meftun oldum gülüne, Sultan Abdülhamid'e.
Abdülkadir'in, pirim Abdülkadir'in hu. Beni deldin sözüne, beni deldin sözüne, bel bağladım özüne, bel bağladım özüne hu. Aşık oldum yüzüne, aşık oldum yüzüne, Sultan Abdülkadir'in, pirim Abdülkadir'in hu. Kıyamında hu dedim, kıyamında hu dedim, aşk lokmasından yedim, aşk lokmasından yedim hu. Ezkârını belledim, ezkârını belledim, Sultan Abdülkadir'in, pirim Abdülkadir'in hu. Aşkiye imdad eyle, aşkiye imdad eyle, himmetinle şad eyle, himmetinle şad eyle hu. Vasfını inşad eyle, vasfını inşad eyle, Sultan Abdülkadir'in, pirim Abdülkadir'in hu.
Zor günlerin sultanı Mehmet Reşat Han. Eyüp'te tek bir Osmanlı padişahı yatmaktadır. O da 35. Osmanlı Sultanı Mehmet Reşat'tır. Tahta son derece olgun bir yaşta geçen bu Mevlevi Meşrep padişah, aslında abisi 2. Abdülhamit Han'ın icraatlarını devam ettirmek istemiştir. Ancak çevresini saran İttihatçı güruhun baskıları, arka arkaya gelen savaşlar, ekonomik çıkmazlar elini kolunu bağlamıştır. İstanbul'a gelip fenni ve dini ilimlerin birlikte okutulduğu bir üniversite açmalıyız diyen Bediüzzaman'a kulak veren Sultan Reşat, bu konu için ödenek tahsis ettirmiş ve Van Gölü'nün kenarında Medrese-tül Zehra'nın temelleri atılmıştır. Ancak patlak veren Birinci Dünya Savaşı okulun tamamlanmasına izin vermemiştir. Yine Abdülhamit Han'ın dört bir yana okul açma projesini yine bu nedenlerle ileri götürememiştir. Bugün Afyon'un en güzide okulu olan Afyon Lisesi Mehmet Reşat Han tarafından yaptırılmıştır. Sultanın diğer bir gözde okulu da Eyüp Sultan civarına inşa edilmiştir. Reşadiye Numune Mektebi ismindeki bu okul Mimar Kemalettin tarafından inşa edilmiş, padişahın arzusu üzerine de okulun yanına bir de türbe yapılmıştır. Sultan Reşat vasiyetinde ben çocukları çok seviyorum, yattığım yerden seslerini duymak istiyorum, kabrimi bu okulun bahçesinde inşa edin ki onların seslerini duyabileyim diyecek ve bu vasiyeti üzerine Mimar Kemalettin Bey tarafından inşası tamamlanmış olan okulun yanına bir de türbe binası inşa olunacaktır. Birinci ulusal mimarlık akımının en güzel eserlerinden biri olan bu bina, klasik Selçuklu ve Osmanlı'dan esintiler taşır. Kapısındaki kitabede müsennahatla "Adn cennetlerinin kapıları onlara ardına kadar açıktır ayeti kerimesi yazmaktadır. Türbesinde eşi Kamres adı kadın ile oğlu Necmettin Efendi de metfundur. Allah hepsine rahmet eylesin inşallah. Sıkça sorulan bir sorudan bahsedeceğim size. Bununla da programımızı tamamlayalım inşallah. Osmanlı'da kardeş ya da evlat katli meselesi aslında milletlerin menfaatlerini kendi şahsı ve ailesinden üstün tutmanın adıdır bu yapılanlar, ama görmek istemeyene bunu anlatmak da pek mümkün değildir. Sultan Reşat ile ilgili bir çarpıcı hadise aslında Osmanlı padişahlarının devleti kendi ciğerparelerinden ne kadar üstün tuttuklarının çarpıcı bir örneğidir. Birinci Dünya Savaşı'nın cereyan ettiği o zorlu yokluk günlerinde Mehmet Reşat Han'ın ortanca oğlu Necmettin Efendi vefat eder. Saraya gelen taziye mektupları, telgraflar yanında nice tanıdık kişi teselli amacıyla sultanın huzuruna da çıkarlar. Böyle bir ziyaret sırasında gelen ziyaretçilere padişahın sarf ettiği sözler kulaklara küpe olacak cinstendir. Biz saltanat ailesi zaten milletin sırtında bir yük durumundayız. Ben bir evlat kaybettim fakat millet bir yükten kurtuldu. Vefat eden evladının arkasından tavrı bu olan Mehmet Reşat Han'ın hayattaki evlatlarına karşı tutumu da farklı değildi. Şehzadelere maaş bağlanmasıyla ilgili bir karar alınmıştı. Bu konuda belli bir ödenek ayrılacak. Şehzadeler buradan belirlenen ölçüde maaş alabileceklerdi. Bunu duyan Sultan Reşat itiraz edecek ve devletten biraz daha fazla koparma derdinde olan bazı paşaları şaşırtacak şu sözleri sarf edecektir. Bir mülazım bile kendi çocuklarına kendi bakıyor. Aileme bakmak benim boynumun borcudur. Milletimin bana verdiği maaş kafidir. Onlara ben bakacağım. Sultan Mehmet Reşat ilerlemiş yaşı, devletin içinde bulunduğu uzun savaş hali ve ard arda gelen inkisar haberleriyle hem fiziksel hem de ruhsal bakımdan iyi değildir. Bir de arada bir nükseden böbrek ağrıları başlamıştır. Tetkik neticesinde böbreklerine taş olduğu fark edilir ve ameliyat kararı alınır. Ameliyattan bir gece önce padişah son derece enteresan bir rüya görür. Rüyasında Azrail'i görecektir. Bir çöl bedevisi gibi giyinmiş olan ölüm meleğine padişah kim olduğunu sorar. O da ruhunuzu kabzetmek için geldim der. Sultan Reşat tevekkül içinde beklerken içeriye iki güvercin girer. Azrail'e onun ruhunu değil bizim ruhumuzu al derler. Bir süre sonra uyanan padişahın sabah ilk işi yanına müsahip Şakir Ağa'yı çağırmak olur. Acilen Beşiktaş Sarayı'na gitmesini, saray kümesçisini bulup güvercinlikteki çok sevdiği iki güvercinini kendine getirmesini tembihler. Şakir Ağa acele Beşiktaş Sarayı'na geçer, kuşlardan sorumlu kişiyle birlikte güvercinliğe girerler. Bir de ne görsünler, padişahın tarif edip istettiği iki güvercin de ölmüş, öylece yatıyor. Şakir Ağa ne yapacağını bilemez bir halde padişahın yanına döner. Döner ama bu durumu kendisine acaba nasıl arz edecektir? Ağanın kıvranışlarını gören Sultan Reşat, daha durum kendisine anlatılmadan herkesi hayret içinde bırakan şu cümleyi söyler. Kuşlar ölmüş değil mi? Ülkesinin bu zor günlerinde bütün sıkıntıları göğüslemek durumunda kalan Sultan Reşat, şahsına ait bir sıkıntı anında bile devletinin milletini düşünmektedir. Böbrek sancılarının arttığı ve mesanesinde taş tespit edildiği o günlerde ameliyat kararı alınmıştır. Ameliyat masasına yatırılan padişah, yanındakilerle helalleştikten sonra ellerini açarak şu dua yapacaktır. Ya Rabbi, milletimin ve memleketimin bütün mukadderatını hayırlara tahvil et. Eğer milletim ve memleketim için zararlı olacaksam, beni bu ameliyat masasından kaldırtma. Osmanlı haremine alınan her kadına ilk öğretilen şey sır tutmaktır. Bu nedenledir ki saray haremine ait çok fazla detay bilinmez. Yalnız Osmanlı hareminin son mensuplarından bir hanım vardır ki, uzun yaşantısının son yıllarında haremle ilgili ne kadar yalan yanlış şeyler söylüyor, yazıyorsunuz. Bu ilerlemiş yaşımda bana harem hatıralarımı yazdıracaksınız, utanın demiş ve gerçekten de yazmıştır. Bu kadın Sultan Mehmet Reşat Han döneminde saraya alınan Safiye ünü vardır. Harem bir kadın okulu olup o günlerde buraya Kur'an dersleri için bir kadın alınır. Ancak Kur'an öğretirken gösterdiği bir takım saygısız tavırları sebebiyle işine son verilerek yerine Safiye Hanım gelir. Padişah Reşat Han'ın kendi kızları da dahil muallimelik yapacak Safiye Hanım'a ilk tenbihi şudur. namaz kılmayanlara, oruç tutmayanlara verdiğim tuz ve ekmeği haram ediyorum. Efendim bu tip hatıralar son derece fazla. Bütün Selahattin Osmaniye'ye ve özellikle de Mehmet Reşat Han'a da Rabbimizden rahmetler ve mağfiretler diliyoruz. Yüce Rabbimiz bu hizmetlerinden dolayı kendilerini öbür iki dünyada da aziz eylesin inşallah diyoruz. Ve İlahi Nefesler programımız yine güzel eserlerle sona eriyor efendim. Allah'a emanet olun.
Ben de oldum efendim hünkârı aşkım. ki de gör. Mahrem olursun efendim esrarı aşka. Andenim oldum efendim gülzarı aşka. Enel hak sırrın kıldım ayağım, mansucu oldum efendim ben darı aşka. Mansucu oldum efendim ben darı aşka. Fethetti kalbi çün nuri zatı, müstarak oldum efendim envarı aşka. Müstarak oldum efendim envarı aşka. Nice Süleyman geldi cihane, ben Süleyman'ım efendim serdarı aşka. Ben Süleyman'ım efendim serdarı aşka.